Ayrım 33, sayfa 340. Kanadı kırık kuşlar. Bir cumartesi günüydü, günlerin en güzeli. Avusturya okuluna o yıl başlamıştım, hazırlık sınıfına gidiyordum. Okul yok, Almanca gramer ve sınav yok, üniforma giymek yok, ders çalışmak bile yok o gün. Çünkü ertesi gün pazar. Yan gelip yatmak var. Sinemaya gitmek, televizyona yapışmak, arkadaşlarla buluşmak var. Demdem'le tavlaya oturmuşuz. Suziş dört dönüyordu etrafımızda. İki bardak taze sıkılmış portakal suyunu, tabağa dilimlenmiş elmaları önümüzdeki sehpaya bıraktı. Oysa az önce kalkmışız kahvaltıdan. ''Bizi doyuruyorsun, bak sonra şikayet etme öğle yemeği yemeyince.'' dedi Demdem. ''Daha yemeğe çok var.'' diye seslendi Suziş içeriden. ''Mantı yapacağım.'' ''Yaşasın.'' diye bağırdım. ''Duydun mu Demdem? Mantı var, mantı.'' Televizyona bakıyor olmalıydı Suziş, yan odadan sesi geliyordu. ''Susun, bağırışmayın, bir şey olmuş, aman.'' demesine kalmadı. Kulaklarımızı sağır eden korkunç bir patlamayla sarsıldık. Duvardaki ayna düştü, parçalandı. Balkonun cam bölmesi şangırtılarla dökülürken toz duman altında kaldık. Kitaplıktaki bazı kitaplarla objeler yere döküldüler. Demdem fırlayıp pencereye koştu. Toz duman arasında yapraklarla birlikte kağıt ve kumaş parçaları savruluyordu. Cam kapalıydı ama dışarıdaki siren seslerini, çığlıkları, ağlamaları, ulumaları duyabiliyorduk. ''Çekilin pencerenin önünden!'' diye bağırdı yanımıza gelen Suziş. ''Deprem oluyor!'' ''Ne depremi? Bomba patladı!'' dedi Demdem. Bir şeyler yıkılıyor olmalı ki paldır küldür sesler geliyordu hala. Can kurtaran düdükleri, bağırışmalar. ''Şehrin üstüne uçak düştü!'' dedi Suziş. ''Hatırlasana Ankara'da düşmüştü hani, biz gençtik. Açma pencereyi sakın!'' Güneşli sokağa bir anda bej rengi tuhaf bir bulut inivermişti sanki. Pencerenin önünden ayrılıp televizyona koştuk hep birlikte. Öğrendik ki burnumuzun dibindeki Neva Shalom sinagoguna bombalı saldırı olmuş. Ayrıca az evvel tam biz tavlaya otururken Şişli'deki Bet İsrail sinagoguna da bir bombalı saldırı yapılmış. Birkaç dakika farkla iki saldırı, hem de ibadet yerlerine. Şaşkın şaşkın birbirimize bakıyorduk. Suziş kapıya fırladı, portmantodaki ceketini kaptı. ''Dur, nereye gidiyorsun? Bekle, bekle dedim sana!'' diye bağırdı Demdem, anneannemin peşinden koşarken. Arka arkaya çıktılar. Bir saniye sonra Demdem içeri geldi. ''Sakın evden ayrılma, sakın! Kilitle kapını, otur içeride!'' dedi bana. Ben zaten üzerimde gecelikle nereye gidecektim ki? Kala kaldım. Televizyonun karşısına geçtim. Dakika başı artan ölü sayısını dinlerken ağladım. Sonra telefon çaldı. Babam aradı Side'den. Sesi titriyordu benimle konuşurken. İyi miydim? Korkmuş muydum? Büyük babamla anneannem neredeydiler? Gelip beni almasını ister miydim? Belki de en iyisi hepimizin birlikte Side'ye gitmesiydi. Hiç durmadan konuştu, ısrar etti. Hepiniz hemen gelin diyordu. Burada da okul var. İstanbul'dakiler kadar iyi olmayabilir ama hayat eğitimden önemlidir. Babam bana hayatında ilk kez komşunun kızıymışım gibi değil, onun kızıymışım gibi davranıyordu. Bu konuşma hiç bitmesin istedim. Ama bitti. Telefonu kapattığım anda bu kez annem aradı yurt dışından. Beni annesine postaladığından beri, parantez içinde, Suziş itiraz eder böyle söylediğimde, beni ona vermemek için çok direnmiş güya, İngiltere'de yaşıyordu ve sanırım bir İngiliz'e aşıktı bu sefer. Annem ağlamaktan konuşamıyordu. Hıçkırıklarının arasında babamın sorularını tekrarladı bana. Annesini, babasını sordu. Üçümüzün de bir an önce İngiltere'ye gitmemizde ısrar etti. Bana hemen okul bakacaktı. Hepimize kiralık evde bakacaktı. Türkiye'de yaşanmazdı artık. Telefonu kapattığımda annesi ve babası tarafından çok sevilen bir çocuk gibi hissediyordum kendimi. İyi bir hismiş. Sonra başka telefonlar geldi. Ankara'daki, Almanya'daki akraba ve dostlarımızdan, Amerika'daki Peter'den, Side'deki komşularımızdan. Konuş, konuş, konuş. Nihayet Televizyona geri döndüğümde, aman tanrım, 300'den fazla yaralı, 20'nin üzerinde ölü. Biraz sonra eve döndü benimkiler. Anneannemi hayatımda ilk defa böyle perişan, çaresiz, güçsüz gördüm. Bir saat içinde 10 yaş ihtiyarlamış gibiydi. Kendini tutup önümde ağlamayarak beni kandıramıyordu. Ben onun kalbinin hıçkırığını duyabiliyordum. Babam aradı Suzişim, dedim. Hemen Side'ye gitmemizi istiyor. Sevsinler onu, dedi anneannem. Suziş, sırası değil, dedi demdem. Annem de aradı, dedim. Hepimizi yanına çağırıyor. Paniğe kapılacak bir şey yok, dedi demdem. 1986 mıydı Suziş? Hatırlasana, bir kere daha yemişlerdi bu haltı. Hem de yeni restore edilen sinagogun ilk Şabat duasına rast getirmişlerdi. Eylül başıydı galiba. Okullar açılmadığı için tatilciler şehre henüz dönmemişti de neyse ki pek dolu değilmiş sinagog. Sonra ne oldu? Hayat devam etti. Büyütmeyelim lütfen. Nasıl büyütmeyelim? İki sinagoga birden aynı anda nasıl büyütmeyelim? Suzişin asabı bozuk, sen bakma ona güzelim, dedi bana demden. Sonra da hadi gel canım, yüzünü gözünü yıkayalım da kendine gel diyerek karısına sarılıp onu banyoya yönlendirdi. Bu travmanın üzerinden sadece 5 gün geçmişti. Sadece 5 gün. Okulda matematik dersindeydik. Zilin çalmasına birkaç dakika vardı ki korkunç bir patlama daha. Öğretmen bize sıraların altına girin hemen diye böğürdü adeta. Sıraların altına büzüşüp sirenleri, çığlıkları, dışarıdan gelen gürültüleri dinledik. Etraf yatışınca çıktık saklandığımız yerden. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ne olduğunu, neresinin bombalandığını bir türlü anlayamadık ve her birimizi bir büyüğümüz gelip alana kadar okuldan bırakmadılar. Beni almaya Suziş geldi. Yine sinagog mu patlatmışlar diye sordum. Bu sefer İngiliz konsolosluğunu bombalamışlar, dedi. Konsolosluğun bombalandığı saati biliyordum çünkü matematik dersindeydik ve olayı yine gürültüsüyle, tozu toprağıyla yanı başımızda olmuş gibi yaşamıştık. Ama aynı gün 5 dakika arayla HSBC Bankası'nın genel merkez binasında bir patlama daha olduğunu ancak eve gelince öğrendim. Orada da 30 civarında ölü, pek çok yaralı vardı. Üstelik içlerinden biri çok sevdiğim bir tiyatrocu Kerem Yılmazer'di. Anneannem işte o günden itibaren evham hastalığına yakalandı. Gölge gibi peşimde dolanıyor, burnumuzun dibindeki okula beni kendi götürüp getirmeye kalkışıyordu. Bak Suziş, demiştim. Bombaları patlatanlar anlaşılıyor ki Yahudileri ve İngilizleri sevmiyor. Ben ne İngiliz ne de Yahudiyim. Ne korkup duruyorsun benim için? Suziş'le demden birbirlerine baktılar. Anneannem önce bir şey söyleyecek gibi oldu, vazgeçti. Tedbirli olmak iyidir demekle yetindi. Bu sefer de değişik sıralamalarla önce yine annem, sonra yine babam, sonra Amerika'dan Peter dayım ve Almanya'dan bazı akrabalarımız aradılar. Annem İngiltere'ye, babam Side'ye gidip yerleşmemiz için ısrar ettiler. Niye gidecekmişiz ki diye yanıtlıyordu Suziş. Kanadı kırık kuş her yerde diken üstünde yaşar. Buraya da Almanya'dan göç etmedik mi? Her yer bize gurbet. İşte o gece Suziş odama geldi. Her zamanki gibi bir fincan ballı ıhlamurla. Ihlamuru bitirmemi beklerken "Çok korktun mu?" diye sordu. "Yo, ilk sefer daha çok korkmuştum," dedim. Saçımı okşadı şefkatle. Suziş, niye kanadı kırık kuşlarız biz dedin? Sen bakma bana, yaşlandım, boş boş konuşuyorum işte. Sen boş konuşmazsın. Niye kırık kanatlarımız? Geç oldu. Şimdi uyu bir tanem, sabah konuşuruz. O kadar yorgun gözüküyordu ki kıyamadım ona. Yorganımın altına kaydım. Ben de çok yorgundum. Gözlerim kapanıyordu. Dalıp gitmiştim. Anneannem ertesi sabah bana bir şey anlatmadı. Ben de unutmuştum zaten konuyu. Kapandı, gitti. Bomba olayının üzerinden bir ay geçmiş olmalıydı. Akşam saatlerinde yemek masasına serilmiş, lanet okuyarak Almanca gramer çalışıyordu. Ne zor bir dildi bu ya abi. Her bir kelime dişi mi, erkek mi yoksa nötr mü? Her bir şey kelimenin cinsiyetine göre sonuna bir ek alacak. Anlatması bile zor. Canım Türkçem be. Kapı kapıdır, dolap dolaptır, masa masadır. İşte o cinsiyetsiz masada Suziş gözlüğünü takmış, internette dolanıyordu karşımda. Demdem de maç seyrediyordu. Suziş'in korkusundan sesini iyice kısmış olarak. Birden, ''Aa, Artur amca ölmüş!'' diye bağırdı Suziş. ''Kim?'' dedi Demdem. ''Artur amca, hani babamın çok yakın dostu vardı ya, bir keresi diye gelmişlerdi bizde kalmaya. Hatırladın mı Demir?'' Ha, sen şantiyede çalışıyordun galiba onlar geldiğinde. Toprağı bol olsun, yaşlıydı herhalde. Babanın dostuysa. 105 yaşındaymış. Arthur von Hippel, canım benim. Çocuklarıyla oynardık küçükken. Von Hippel mi dedin? Arthur von Hippel mi? Hatırladın mı? Yahu, bu adam çok önemlidir. Eğer senin Arthur amca oysa... Malzeme bilimi ve mühendisliği alanında müthiş buluşları vardır. Hatta adına bir ödül bile olmalı. Von Hippel madalyası mı ne? Evet evet, babam söylemişti. Mühendislikte bir dalda. Unuttum şimdi adını. Başarı gösterenlere von Hippel madalyası veriyorlarmış diye. Ne sevinmişti, ne iftihar etmişti babacım bilsem. Dur, bakıyorum Google'da. Aa, başka marifetleri de varmış. Bak bunu bilmiyordum işte. Onun geliştirdiği radarlar 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış ve Amerika ona takdir belgesi vermiş. Vay Arthur amca, vay! Anneannem gözlerinden sızan yaşları elinin tersiyle silince, Suzişim adam ödüller almış, mühendislik tarihine geçmiş, 105 yaşında da vefat etmiş. Niye ağlıyorsun ki? Ölümsüz olmasını mı istiyordun? Diye sordu. Ben kendimize ağlıyorum, dedi anneannem. Elimizden kaçırdığımız fırsatlara ağlıyorum. Evimizde çok konuşulmuştu. Annemle babam kahrolmuşlardı. Çocuktum ama iyi hatırlarım. Biz bu değerli adamı hakkında kumpas kurup yaka paça göndermişiz. Birkaç kifayetsiz muhteris onu kıskandığı için. Ben bizim kadir kıymet bilmezliğimize, geçimsizliğimize ağlıyorum Demir. Önümüze çıkan değerlerden istifade edeceğimize. Gözü bana takılınca, işte tıpkı benim yaptığım gibi biraz da abartırız biz Türkler, dedi gülümsemeye çalışarak. Anneannem aklımı karıştırmıştı biraz. Türkiye'de tıpkı benim gibi aklı hep biraz karışık, sancılar çekerek büyüyor, gelişiyordu. Olumlu adamların yanı sıra kimlerin işlediği belli olmayan cinayetler işleniyordu. PKK, baharlarda azıp, kış aylarında sükunet buluyordu. Biz, her türlü cefaya alışık Türkler, gül gibi geçinip gitmekteydik ve gizli bir buhurdanlıktan sızan fenalık tütsüsünün tüm ülkeye yayılmış cinnet kokusuna burunlarımız alışmıştı. İnce, siyah bir tülle sarmalandığımızı, görüş alanımızın sislendiğini elbette ben de fark etmedim. 14 yaşına basmıştım. Saint George Lisesi'nde orta üçte okuyordum. Bir gün sınıfıma girerken bir iki öğrencinin elleriyle beni göstererek aralarında bir şeyler konuştuklarını gördüm. Ben de ısrarla onlara bakınca dönüp gittiler. Üstüme başıma baktım, her şeyim yerli yerindeydi. Geriye doğru bükülüp eteğimin arkasını görmeye çalıştım. Zamanı değildi ama olur ha. Bir şey göremedim, tuvalete koşup kontrol ettim, temizdim. Niye o zaman? Teneffüsten dönüşte sıramın üzerinde bir kağıt buldum. Üzerinde büyük harfle Y yazıyor. Yakut vardı, sınıf arkadaşım. O mu bırakmış ya da Yusuf? İkisine de sordum, boş boş baktılar yüzüme. Okul çıkışında yanımdan koşarak geçen oğlanlardan biri, Yahudi! Diye bağırdı bana. Bir tur atıp yeniden bana doğru koşarlarken öndekine çelme taktım, küt diye burnunun üzerine düştü yüzük oyun. Diğeri dört nala kaçtı. Eğildim yerde toparlamaya çalışan oğlana. Neden bana Yahudi dediğinizi bilmiyorum ama asıl Yahudi sizsiniz. Sizi gidi korkak Yahudiler, dedim. Eve geldiğimde Demdem'e anlattım başıma gelenleri. Nasıl söylersin böyle bir şey, dedi Demdem. Ne demek korkak Yahudi? Nereden duydun sen bu çirkin sözü? Okulda duydum. Kimsenin diniyle, soyuyla alay edilmez. Ayıp etmişsin. Ne yapsaydım yani? Size ne benim ne olduğumdan, siz faşist misiniz yoksa, deseydin. Faşist? Hitler gibi mi yani? Aynen. Almanya'da faşist söylemler yasak. O çocukları idareye şikayet edersen başları derde girer. Kavramları yerine pek oturtamasam da faşistler ve Hitler kötüydü. O kadarını ben bile biliyordum. Yarın gidecek o çocuğa seni gidi faşist diyecektim. O akşam ertesi gün okul olmadığı için dizimi seyretme hakkım vardı. Oturma odasındaki televizyonun karşısında kanepeye yan gelmiş yatmıştım. Reklam arasında tuvalete gitmek üzere kalktım. Mutfağın önünden geçerken konuşmalarını duydum anneannemle büyük babamın. Kulağıma Yahudi lafı takılınca kulak kabarttım. Adam hiç utanmadan tartışma programında Yahudi asıllı olduğunu iddia ettiği kişilerin adlarını açıklıyordu. Dondum kaldım. Nasıl bir şuursuzlukla resmen tetikçilik yapıyordu adam? Al işte bu kişilerin hepsi Yahudi, buyur git hallet der gibi. Mutfağa daldım. Kimmiş bu insanlar diye sordum. Sen bizi mi dinliyordun? Yo, tuvalete gidiyordum. Yahudi lafını duyunca merak ettim de. Demdem anlatmadı mı sana Suziş? Büyük babam atıldı. İki piç kurusunun saçmalığını mı anlatacağım? Ağızlarının payını vermişsin işte. Israr ettim. O senin dinlediğin program var ya, kimmiş o Yahudiler Demdem? Hitler'in zulmünden kaçıp buraya gelen bilim adamları vardı. Onların adını veriyordu da konuşmacı. Hadi koş, dizin başlamıştır senin. Doğru, dizi başlamış olmalıydı. Hemen televizyona koştum. Dizime dalıp gitmişim. Anneannemin gelip yanıma oturduğunu fark etmedim. Yanımda sabırla dizinin bitmesini bekledi. Sonra bana, ''Bilmen gereken bir şey var.'' dedi. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki bir hastalık haberi verecek gibiydi adeta. ''Ne oldu?'' ''Korkma, kötü bir haber vermeyeceğim. Senin ailene dair gerçeği bilme yaşının geldiğine karar verdim. Benim ailem Yahudidir.'' Ailede Yahudi olmayan biriyle evlenen ilk kişi benim. Gerhard dede ve anneannem Alman asıllı diye ben onları Hristiyan sanıyordum. Neyse, ne fark eder ki? Peki ya sen? Sen bizim gibi Müslüman değil misin Suziş? Ben bu dünyaya Yahudi dininin mensubu olarak geldim. Başka inanca ait birini sevdim. Kuracağım ailenin uyumu için onun dinini, dualarını, adetlerini de kabul ettim ve öğrendim. Benim bütün dinlere saygım var. Esra, insanın inancı kalbinin derinindedir. İnancı Allah'la kendi arasındadır. Ve hangi dinin mensubu olursa olsun Allah tektir, bunu unutma. Niye birçok din var o halde? Dinler Allah'a ulaşma vasıtasıdır canımın içi. Yaşadığın coğrafyanın dinine doğar, bunu kabullenir, Allah'a o dinle ulaşırsın. Bizim coğrafyada Müslümanlar çoğunlukta, sen de Müslümansın. Ama o çocuklar bana Yahudi dediler, halt etmişler. Dini hafızanda minareler, camiler, namazlar, oruçlar, birlikte gidip adak adadığımız türbeler var. Kulağındaysa ezan sesi. Yüreğinin sesidir bu birikim. Onun sana Yahudi demesi benim yüzümden, çünkü benim ailem Yahudi dinine mensuptu. Faşist Hitler, Yahudilere Almanya'da yaşam hakkı tanımadığı için buraya göçmüşlerdi. Bunu birinden duymuş olmalı o çocuk. Başkaları da söylerse aynı şeyi, doğruyu bil ki seni inkar ediyorsun zannederek yalancılıkla suçlamasınlar diye anlatıyorum. Suziş, sinagog bombalandığında o yüzden mi çok üzülmüştün? Esra, nasıl söz bu? İnsanlar ölmüştü. Bomba sokakta patladığı için ölenlerin çoğu sokaktaki esnaftı, Müslümandılar. Can kaybı karşısında din düşünülür mü hiç? Anneannem sarıldı bana. Onun kollarında her türlü kötülükten korunmuş olduğumu düşünerek uyuyakalmışım. Ayrım sonu. Sayfa 349.